Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bendeniz Talha Polat ve daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Yaklaşık yarım saat birlikte olacağız. Göndermiş olduğunuz soruları hocamıza tevcih edecek. Kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturacağız inşallah. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah çok şükür. Siz de iyisiniz.
Elhamdülillah hocam. Sağlığınıza duacıyız bizler de. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hocam birçok sorumuz var. Müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum.
Tabii buyurun.
Şöyle bir soru gelmiş hocam. Bir Müslüman dükkanını içki satmak isteyen birine verebilir mi?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada olayın iki farklı yönü var. Bir içki veya benzeri şeyler, yani yasaklar, dinimizin haram kıldığı yasaklar. Bu yasakları işlemek günah olduğu gibi işleyene yardımcı olmak da günahtır. Ki bunu Peygamberimizin hadis-i şerifi ortaya koyuyor. Mesela faizle ilgili olarak, faiz alan da, veren de, yazan da, şahit olan da, bunlar Allah'ın lanetine maruz kalıyor. Öbür taraftan içkiyle ilgili olarak, içkiyi yapan, taşıyan, içen, satan, alan, ikram eden, bütün bunlar o içkinin günahına ortak oluyorlar. Hmm. Yani bir defa dinimiz iyilik ve takva üzere yardımlaşmayı emrediyor. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Dolayısıyla bir Müslüman günah olan bir fiili yapmaya yardımcı olmamalı. Yani şimdi içki içmek haram. Dinimiz bunu yasaklamış. Ve daha önceki bir programımızda da sorulmuştu. Müslüman açısından bu mal sayılmıyor.
Evet.
Ve şunda hiçbir şüphe yok. Yani bir Müslüman birisi, gerçi İslam hukukunda, İslam devletlerinde bir Müslümanın meyhane açmasına, içkili satan dükkan açmasına izin verilmez. O yüzden bu konu ele alınırken Müslümanla zimmi arasında böyle bir ilişki kurulabilir mi? O şekilde kitaplarımızda yer almış. Hatta meşhur bir bizim fıkıh kitabımız var, Hidaye. Orada şunları söyler. Bir Müslüman Savat'taki bir zimmi, Savat şeyde Irak'ta gayrimüslimlerin yaşadığı bir bölge.
Zimmi
gayrimüslim bir vatandaş. Onların yaşadığı bir bölge Savat.
Savat.
Savat'taki bir evini şarap yapacak bir zimmiye, Hristiyan'a kiraya verebilir mi? Veya ateşperestlerin ibadethane yapmaya kiraya verebilir mi veya Hristiyanların kilise yapmak üzere kiralamak üzere verebilir mi gibi bunlar tek tek ele alınarak hükmü ortaya konulmaya çalışılmış.
Evet.
Ve bu konuda İslam ulemasının çoğunluğu, ki biz ona cumhur diyoruz, çoğunluğu Müslüman bir başka Müslümanla efendim günah olan bir fiilde yardımlaşamayacağı gibi gayrimüslime de yardımcı olamaz. Yani Müslüman dükkanını içki satacak olan birisine kiraya veremez. Diyor çoğunluk. Ha, bunu biraz farklı değerlendirenler de var.
Evet.
Yani şunu da söyleyeyim. Yani bizi dinleyenlerden fıkıh okuyanlar da olabilir. Mesela İmam-ı Azam burada biraz farklı bakıyor. İmam-ı Azam diyor ki burada asıl olan şey kira akdidir. Günahı işleyen günahını çeker, öbürü kirasını alır diyor. Ama burada İmam-ı Azam yalnız kalıyor. Diğer üç mezhep imamı, Hanefi imamlarından İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, ki onlara biz tamamına cumhur dediğimiz zaman bunun caiz olmayacağını söylüyorlar. Evet, İmam-ı Azam bizim Hanefi mezhebinin en büyük imamı. Ama İmam-ı Azam bir peygamber değil. O da bir insandı. Dolayısıyla o da yanılabilirdi. Ve dolayısıyla o cumhura göre, çoğunluğa göre İmam-ı Azam bu konuda yanılmış. Ve caiz değil diyor çoğunluk. Ki bunların çoğunluğu içerisinde iki tane büyük talebesi Ebu Yusuf ve Muhammed de var. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tercihi de bu cumhur istikametinde olmuş. Onlar mütalalarında bir Müslümanın herhangi bir kişiye, ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun, şarap satacağını bildiği bir kişiye dükkanı kiraya veremez.
Veremez. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Kira akti mirasçılara intikal eder mi?
Şimdi kira menfaatin satımıdır. Menfaatin satımı. Şimdi bu alım satım bey dediğimiz şey malın satımıdır. Hatta bu şöyle ifade edilir. Temlikul menfaa bir övadır. Kira böyle tarif edilir. Yani bir malın menfaatını bir bedel karşılığı bir başkasına vermektir. Şimdi burada ben bir evimi sana kiraya verdim. Ve sen bunu kendi adına tuttun. Ha, bu evin menfaati ancak sen yararlanabilirsin. Başkası değil. Tabii senin aile efradın da yararlanır. Ayrı konu. Ha, şimdi burada hüküm şu. Tabii bunlar biraz da örfi de olabilir. Yani içtihadi meselelerdir. Günümüz şartlarıyla daha önceki zaman şartları farklılık arz edebilir. Ama bizim fıkıh kaynaklarımızda eğer diyor kişi bir yeri kendi adına kiralamışsa ve ölmüşse kira akdi biter. Çünkü akdin taraflarından birisi ölmüştür. Dolayısıyla bu akit bitmiştir.
Bitmiştir.
Yani öyle olunca da onun çocuklarına, aile efradına o kira akdi devam etmez. Ama eğer bu evi kiralarken aile adına kiralamışsa, kendi şahsi değil, o zaman kendisi ölse de ailesi o kira süresi bitinceye kadar orada oturma hakkına sahiptir. Hanefi mezhebinde bu böyledir. Şafiilerde biraz daha farklı. Şafiilerde şeye intikal edebilir.
Mirasçılara.
Mirasçılara, çocuklarına intikal edebilir. Günümüz şartlarında bu daha uygun görünüyor.
Evet hocam. Hocam işveren işçinin ibadetine engel olabilir mi? Örneğin namazına engel olsa bu kişi namazını kazaya bırakabilir mi denmiş.
Şimdi bir defa bir Müslümanın farz olan ibadetlerine kimse engel olamaz. Olmamalı. Olmamalı. Evet. Peki olunmuş mu? Olunmuş. Nerede olunmuş bu? Hendek Savaşı'nda olunmuş. Yani Hendek Savaşı'nda müşrikler Müslümanları sıkıştırıyor.
Evet.
Ve onlar bazı namazları kılamıyorlar. Ve sonradan kaza ediyorlar. Ve Peygamber Efendimiz onlar için bedduada bulunuyor. La'anallahu kuburahun nara. Şagaluna anis salavati. Yani Allah onların kabirlerine ateş doldursun, bizi namazdan meşgul ettiler. Ha, ama burada savaş var.
Savaş var.
Yani onun dışında böyle bir şey yok. Şimdi insanların temel hakları var. Bunlardan biri de ibadet hakkıdır.
Evet.
Ve dolayısıyla ister devletler tarafından olsun, ister kişiler tarafından olsun, hiçbir ferdin ibadet hakkı elinden alınamaz. Ve namaz da Müslümanlığın en başta gelen ibadetidir. Dolayısıyla işverenin, işçisinin ibadet yapmasına engel olma hakkı yoktur. Olamaz, olmamalı. Ancak şu olabilir, bazı çok stratejik bir konumdasındır. Efendim, orayı mutlaka o işin başında olman gerekiyor. Namaz vakti de ona denk geliyor. Böyle bir durumda ne yaparsın? Şimdi böyle bir durumda şu denilebiliyor. Yani o kazaya bırakır, o namazı kazaya eder. Eğer veya münavebe yapabiliyorsa, yani namaz vakti geçmeden yerine birisini oturtup o kendisi namazı kılıp gelebiliyorsa
öyle yapması gerekir.
Öyle yapması gerekir. Bir de bunu bilen kişi başka imkanı yoksa cem yoluna tevessül edebilir. Deniyor ki onu tabii biraz ihtilaflı bir mesele. Ama şu tavsiye etmek gerekiyor. Bir işverenler kesinlikle işçinin ibadetine engel olmamalı. Ve oluyor iseler işçi kendisine ibadetine bağlı olmayacak başka bir iş
aramalı.
Aramalı.
Evet.
Peki burada bir şey daha düşünülebilir. Hangi farz şey namaz? Farz namazlar.
Farz namazlar. Evet.
Yani mesela adam nafile kılmak istiyor, ona hakkı yok. Hatta sünnet de kılmayabilir eğer zorunluysa. Ama sadece farzı kılma hakkıdır onun. O çünkü o görevidir onun.
Kesinlikle. Yine hocam bu soruya ilaveten aslında bir soru daha var. İşçilerin çaresizliğinden faydalanarak ücretlerinin kısıtlanmasına gidilebilir mi? Bunun dini hükmü nedir denmiş aslında.
Şimdi İslam'da hak fevkalade önemli. Hak. Ve çeşitli haklar var. Ve işçinin emeğinin karşılığı da onun bir hakkıdır. Ve Peygamber Efendimiz bu konu üzerinde çok durmuştur. Diyor ki, işçinin teri kurumadan işçinin hakkını ver.
Evet.
Yani çalıştırdığınız kişinin alnının teri kurumadan hakkımı verin. Çok önemli. Sonra işte elleri nasırlaşan bir işçi görüyor. Çalışan birisi.
Evet.
Ve diyor ki cehennem bu elleri yakmaz. Bu nasırlaşan elleri yakmaz diyor. Yani bu işçinin hakkı, daha doğrusu kul hakkı fevkalade önemli. Tabi bu kul hakkı içerisinde işçinin emeğinin karşılığı da en önemli haklarından birisi. Burada nasıl yer hakkını? Şimdi maalesef bazen istismarlar oluyor. Yani çaresizin çaresizliğinden istifade ediyor.
Evet.
Mesela bu ülkemizde son işte birkaç senedir çok yaşanıyor. Mesela yabancı İslam ülkelerinden gelen çaresiz insanları
mülteci
normal ücretin yarı fiyatına, üçte bir fiyatına çalıştırıyorlar. Evet. O adam mecbur. Mecbur.
Zaten sigorta falan zorunluluğu yok.
Öyle bir şey de yok. Şimdi bu vicdana sığan bir şey değil.
Kesinlikle.
Yani bu alım satım akdinde bir gabn-ı fahiş vardı. Yani haddinden fazla aldatma. Burada da onu uygulamak mümkün. Hı. Ama yapılacak bir şey yok. Ama öyle değil de normal şartlarda piyasada çalışacak insan da var, iş de var. Adam diyebilir ki kardeşim herkes 100 liraya çalıştırıyor. Ben 80 liraya çalıştırıyorum. Benim gücüm oraya yetiyor. Hı. İstiyorsan çalış. İstemiyorsan git başka yerde iş bul. Bunda diyebilir. Yani sonuçta bu.
Tabii.
Bu serbest piyasa dediğim şey burada da geçerlidir.
Karşılıklı rıza olması gerekiyor.
Ama burada zengin olan, varlıklı olan Müslümana düşen karşıdakini ezmek değil. Ona
sahiplenmek, yardımcı olmaktır. Kesinlikle hocam. Hocam bir de yaygın bir soru var. Bu katılım bankalarıyla normal bankalar arasında ne fark var deniyor?
Şimdi bir defa normal bankaların çalışma tarzı belli. Daha çok bu neye dayanıyor? Para satıp para almaya dayanıyor.
Evet.
Yani ne demek para alıp para satmak? Parası olan kişi götürüyor bankaya parasını, yatırıyor faizle.
Evet.
Ve anlaşma yapıyorlar. Yıllık işte %40. Mesela örnek veriyorum.
Evet.
Ve parayı yatırıyor adam 100 bin lira. Bir sene dolduktan sonra 140 bin lira alıyor. Banka o onun 100 bin lirasından 50 bin lira mı kazanmış? 30 bin lira mı kazanmış? Hiç mi kazanamamış? Bu para sahibinin ona mudi deniliyor. Mudi'nin bundan bir etkilenmesi yok. O şey garanti, bu faiz. Yani bu katılım bankaları diyor ki biz diyor senin bana verdiğin parayı faiz olarak değerlendirmiyoruz. Biz bunu çalıştırıyoruz. Yani değişik argümanlarla, değişik yollarla biz para kazanıyoruz ve bu kazandığımız paranın belli bir oranını sana veriyoruz diyor. Bunu kime söylüyor? Mudi'ye, parayı yatırana. Yani şimdi bu şekliyle baktığımız zaman bu uygulama bizim İslam hukukundaki mudarebeye benziyor. Yani emek sermaye ortaklığı.
Hmm.
Yani ne oluyor şimdi? Parayı yatıran kişi mudi sermaye veriyor. Banka emeğini ortaya koyuyor.
Evet.
Ve bankanın ettiği kar sermaye sahibi ile banka emek sahibi arasında bölüştürülüyor. Yani burada kar, dikkat edersen faiz görünmüyor burada. Kar görünüyor. Bu kim açısından bu? Parayı yatıran açısından. Bir de kredi kullanan diyelim ki aslında ben o tabiri hoş görmüyorum. Çünkü kredi kullanma deyince faizde para verme, kredi verme anlaşılıyor. Öyle değil de bankadan bir şey satın alma şeklinde oluyor.
Evet.
Yani ne oluyor burada şimdi bunların çalışma tarzı olarak? Senin Diyelim ki bir daire alacaksın. Dairenin değeri 5 milyon lira. Senin de 2 milyon liran var. 3 milyona daha ihtiyacın var. Şimdi bunu, o 3 milyonu nasıl temin edeceksin? Eğer normal bankaya gittiğin zaman 3 milyon kredi istediğin zaman o sana diyecek ki kardeşim tamam veririm ama %40 senelik %50 faiz alırım. Sen 3 milyon lirayı bana 4,5 milyon lira ödeyeceksin. Ve o sabit. Ha şimdi bu şey ne yapıyor?
Katılım Bankası.
Katılım Bankası. Ona gidiyorsun. Sen diyorsun ki ben falan yerde bir ev var. Onu satın alacağım.
Evet.
Ama param yetmiyor. Benim 2 milyonum var. 3 milyona daha ihtiyacım var. Fakat siz onu satın alıp bana satar mısınız? Siz onu bana satarken ben 2 milyonu peşin vereceğim. Geriye kalan kısmını vadeli ödeyeceğim diyorsunuz. O da gidiyor veya bir adamını gönderiyor veya bazen müşteriyi de vekil ediyor. O evi 5 milyona satın alıyor. Kimi adına? Banka adına.
Banka adına.
Bu bankalar ilk kurulduğu zaman tapuyu da alıyordu banka. Tapuyu da alıyordu. Fakat o tapu masrafları falan da ilave bir ek oluyordu. Şimdi tapu almıyorlarmış. Böyle şifahi olarak alıyor banka onu. Sonra da o müşteriye diyor ki kardeşim bu evi tamam sana satalım. Neydi senin şartın? 2000 lira. 2 milyon peşin. Onu ver. Geriye kalanı nasıl ödeyeceksin? Şöyle. Ve kendine göre bir hesap yapıyor. 4 milyon lira da borçlandırıyor. Güzel. Ve bu evi 6 milyona satmış oluyor. Evet. 6 milyona satmış oluyor. Vadeli.
Vadeli bir şekilde.
Kendisi 5 milyona aldı peşin. Yani ne yapıyor bu bankalar, katılım bankaları? Alım satım muamelesi yapıyor. Ve buna da cevaz veriliyor. Tabii bu benim anlattıklarım o bankaların biz böyle yapıyoruz.
Kendi prosedürleri o şekilde.
Ona itimaden zaten bu banka, yani katılım bankalarının fıkıh komisyonları var kendilerinin. Yapacakları bir muamelenin İslam'a aykırı olup olmadığını o komisyonlar
belirliyor.
Karar veriyor. Bunlar da onu uyguluyorlarmış. İnşallah doğru oluyordur.
İnşallah hocam. Temennimiz o yönde. Hocam bir diğer soru. Kolonya vücuda veya kıyafete sürüldüğünde namaza engel olur mu?
Şimdi niye bu söz konusu ediliyor? Niye bu insanın kafasını gül suyu değil de kolonya karıştırıyor?
İçinde alkol olduğu için.
İçinde alkol olduğu için. Şimdi alkol nedir? Sarhoşluk edici maddedir. Ve sarhoşluk edici maddenin adı ne olursa olsun, sarhoş edici maddenin adı ne olursa olsun, içilmesi haramdır.
Haramdır.
Ha, ancak bu alkolün içmenin dışında kullanıldığı başka alanlar da var. Nedir? Mesela ilaçlarda kullanılıyor.
Evet.
Mesela bazı şeyleri erimesini temin için kullanılıyor. Efendim veya işte temizlikte hijyen olarak kullanılıyor. Şimdi bunların her ne kadar içilmeleri haram ise de kolonya ve benzerlerinin, ispirto da aynı şekilde olabilir. Bunların temizlik amacıyla veya başka amaçlarla kullanılması caiz görülüyor.
Caiz görülüyor.
Yani bu günümüzdeki verilen fetva bu istikamette.
Yani bu alkollü parfümler de aynı şekilde değerlendirebilir
tabii,
miyiz?
Tabii, hepsi aynı.
Tamam hocam. Hocam diğer soru. Göze takılan lensin abdeste bir engeli var mıdır?
Hayır, yoktur. Çünkü abdeste yıkanılması gereken yer suyun zarar vermeden ulaştığı yerlerdir. Gözün içine su ulaşmaz. Dolayısıyla orayı yıkamak farz değildir.
Farz değildir.
Hem usulde de farz değildir.
Namaz abdesti.
Namazda da farz değildir.
Tamam hocam. Abdest alabileceği uygun ortam bulamayan kadın teyemmüm ederek abdest alabilir mi?
Şimdi teyemmüm abdestin halefidir. Yani abdest alma imkanı olmadığı durumlarda abdestsiz yapamayacağım bir ibadeti yapmak için teyemmüme başvurulur. Bu İslam'ın Müslümanlara sağladığı bir kolaylıktır.
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Bu teyemmüm edin. Suyu bulamazsanız hükmü geçer. Peki hangi durumlarda teyemmüm edilebilir? Bir, su yoksa. İki, suyu kullanamıyorsan.
Hmm.
Var ama kullanamıyorsun. Peki yoksa belli. Suyu olduğu halde kullanamama nasıl olur? Bir, fiziki imkanlardan kaynaklı olabilir. Kuyu vardır, kuyuda su vardır ama kuyudan o suyu çıkaracak kova yoktur.
Evet.
Ha, burada suyu kullanamıyorsun. Veyahut da şu örnekler verilir. Bir çeşme akıyor ama başına iki tane aslan oturmuş. Gitsen seni parçalayacaklar.
Evet.
Ha, orada suyu kullanamıyorsun. Veya su var. Gusül etmen gerekiyor. Buz gibi hava. O suyla gusül edersen o takdirde ölme riski var. Burada suyu kullanamıyorsun. Veya vücudunda yara var. Islattığın zaman gusül ederken yara azacak, senin ölümüne sebep olacak. Burada suyu kullanmıyorsun demektir. Yani bu suyu kullanamadığın yerlerde teyemmüm yapılır. Ha, şimdi hanımlar, bir defa su kullanma imkanının olmaması lazım. Yani hiçbir şekilde abdest alma ortamının bulunmaması lazım.
Gerekiyor.
Ama bugün genelde hanım tuvaletlerinde de lavabolar var.
Evet.
O tuvaletin dışında. Erkek tuvaletlerinde de var. Orada insanlar ellerini yıkıyorlar. Abdest de alabilir kadın. Bu imkanı varsa teyemmüm yapamaz.
Tamam.
Ama hiç böyle bir imkan yok. Caminin bahçesinde bir tane şadırvan var. Oraya da abdest alması lazım. Abdest alırken işte kollarını sıvaması lazım, ayaklarını ayırtması lazım. Ha, böyle bir durumda Diyanet'in bir şeyi var, fetvası. Teyemmüm yapabilir diyor.
Teyemmüm yapabilir diyor.
Teyemmüm yapabilir diyor.
Hı, eyvallah. Bir de hocam bu şurayı biraz detaylandırmanızı isteyeceğim. Şimdi su var lakin kullanamıyoruz. Misal veriyorum, farz namazlarda veya farz namazlardan örnek vereyim ilk önce, sonra diğer namazları ekleyeceğim. Vakit çıkacak, abdest aldığın takdirde vakit çıkacak. Teyemmüm alıp hemen namaza durabilir miyiz?
Hayır. Şimdi bunun bir tek istisnası var. Belki iki de denebilir. Bir cenaze namazı, bir de bayram.
Cenaze ve bayram namazı.
Ha, bu daha çok cenaze örnek gösterilir. Cenaze namazının kazası yoktur.
Evet.
Ve cenaze namazı biraz da duadır. Şimdi abdest aldığın takdirde namaza, cenaze namazına yetişemeyeceğinden endişe ediyorsan o takdirde şey yaparsın.
Teyemmüm alırsın.
Teyemmüm alırsın.
Kazası olmadığı için.
Kazası olmadığı için. Ama vakit namazlarında yapamazsın bunu. Çünkü
kazası
onun
var.
Vaktinde kılamazsan kazası var.
Hmm, anladım hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Lohusa veya adet gören bir kadın bu dönem içerisinde Kur'an okuyabilir mi?
Şimdi adet görme ile lohusalığın dini yönden hükümleri beraber. Hatta bunlara bir de cünüp eklenebilir.
Evet.
Bu insanlar ne yapamazlar? Namaz kılamazlar. Bir, Kur'an-ı Kerim okuyamazlar. İki, Kur'an-ı Kerim'e el süremezler. Üç, camiye giremezler. Dört, tavaf yapamazlar. Beş, yani adetli olan bir hanım veya lohusa olan bir hanım bunları yapamaz.
Evet.
Ha, bunların içerisinde dikkat edersen Kur'an okuma da var.
Hmm.
Ancak son zamanımızda farklı içtihatlardan yararlanarak Kur'an okuma konusunda şeyler yapılıyor. Cevaz noktaları araştırılıyor. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde 10 binlerce hanım Kur'an kursu var. Bu Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler var, yetişkin, hafızlık yapanlar var. Bu Kur'an kurslarında ders veren hocalar var. Ve bunlarla ilgili acaba şey olabilir mi, buna bir cevaz olabilir mi diye farklı içtihatlar aranıyor.
Evet.
Ve Maliki mezhebinde talim ve taallum, yani öğretmen ve öğrenci olarak Kur'an-ı Kerim'i adetli gören kadının okuyabileceği içtihadı var. Okuyabileceği içtihadı var. Ama Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde bu yok.
Yok.
Ancak Hanefi mezhebinde şöyle var, böyle heceleyerek okuma. Heceleyerek mesela el, ham, du, okuma, kıraat gibi değerlendirme. Böyle yapılabilir deniyor. Ancak şu var, Kur'an-ı Kerim'de dua ayetleri var. Mesela Rabbi cealni mukime salat ve mezurriyeti. Rabbena atina fid dünya hasene. Rabbena gfirli vel valideyye. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Gibi böyle dua ayetleri var. Bu ayetleri lohusa olsun, adetli olsun, cünüp olsun, dua niyetiyle okuyabilir.
Okuyabilir.
Dua niyetiyle ama. Ama onun dışında el süremez Kur'an-ı Kerim'e. Ve demin söylediğim gibi o Maliki mezhebinde öğretici ve öğrenicilere bir şey var, ruhsat var.
Evet.
Ve zamanımızda isteyen bunu uygulayabilir şeklinde sorulara cevaplar veriliyor.
Eyvallah hocam. Hocam, sezaryenle doğum yapan bir kadının lohusalık durumu nedir?
Şimdi lohusalık nedir? Doğumdan sonra kadından kanama olmasıdır.
Evet.
Doğumdan sonra. Tabii burada ne oluyor? Doğumdan sonra kan devam ediyor. Sonra tabii kadın vücudunda bazı şeyler oluyor. Dolayısıyla o dönemdeki normal şartlarda yapılan bazı hareketler yapılamıyor. İşte bu ibadet de bunlardan biri.
Evet.
Şimdi burada asıl olan şey kanamanın devam edip etmemesidir. Şimdi lohusalığın asgari süresine kadar, azamın süresine kadar bu tespit edilmiş. Hanefi mezhebine göre lohusalığın azamın süresi 40 gündür. Yani doğumdan sonra 40 gün devam ediyorsa kan, 40. gün doldu mu artık bu kadın gusleder, namazına başlar. Kan kesilmese bile. Şafii mezhebinde bu 2 aydır.
İki aydır.
Ha, peki bunun en az süresi ne kadardır? Asgari süresi. En azı için süre yoktur.
Ya 40 gün kesin Hanefi mezhebini beklememiz mi gerekiyor?
Yok. Süresi yoktur derken mesela kadın doğum yaptı, hiç kanaması olmadı.
Ha.
Bu lohusalık yok, bitti o.
Lohusalık yoktur.
Veya bir hafta kanama oldu, ondan sonra kesildi. Lohusalığı bitti. Bu ister sezeryenden sonra olsun, ister şeyden sonra olsun.
Normal doğumdan
sonra olsun, fark etmez. Yani burada kanamanın sebebi normal doğum değil. O rahimdeki ceninin oradan çıkartılması. Veya çıkması. Bundan sonra kanama oluyor. Ve dolayısıyla o rahimdeki cenin ister sezeryenle alınmış olsun o bebek, ister normal doğumla dışarı çıkmış olsun, o kanama devam eder.
Normal şartlarda. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.